Ayrım 12, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 137. Wallander kantinden kendine bir kahve daha aldı. Saat neredeyse 11.30 olmuştu. Martinson ve Hanson hala dışarıdaydı ve kimse nerede olduklarını bilmiyordu. Wallander odasına döndü. Sabrı taşmıştı, huysuzluğu üstündeydi. Wieden'in şehirden taşınma kararı onu rahatsız ediyordu. Sanki kazanmayı hiç ummadı, bir yarışın içindeydi. Yine de bu yarışın bitmesini de istememişti. Net bir fikir olmamakla birlikte esas içine oturanın ne olduğunun farkındaydı. Zaman su gibi akıp gidiyordu. Wallander ise zamanı tutamıyordu. ''Böyle yaşayamam.'' dedi dışından. ''Bir şeyler değişmek zorunda.''
''Kiminle konuşuyorsun?''
Wallander kafasını kaldırıp baktı. Martinson kapının eşiğindeydi. Wallander onun içeri girdiğini duymamıştı. Bu emniyette hiç kimse Martinson'dan daha hızlı hareket edemezdi. ''Kendi kendime konuşuyordum.'' dedi Wallander istifini bozmadan. ''Sen hiç yapmaz mısın?''
''Uykumda sayıklıyormuşum. Karım öyle diyor. Benzer bir şey olabilir.''
''Ne istiyorsun?''
''Trafo anahtarlarına erişim olan herkesi kontrol ettim. Kimsenin sabıkası yok.''
''Olmasını beklemiyorduk zaten.'' dedi Wallander.
''Demir kapıları neden zorlandığını çözmeye uğraşıyordum.'' dedi Martinson. ''Aklıma sadece iki ihtimal geliyor. Bir, demir kapının anahtarı kayıptı. İki, birisi bizi şaşırtıp doğru yoldan saptırmaya çalışıyor.''
''Neden?''
''Vandallık. Sırf zarar vermek olsun diye, ne bileyim.''
Wallander başını iki yana salladı. Çelik kapı anahtarla açıldı. Belki de demir kapıyı zorlayan kişi de diğer kapının kilidini açan kişi aynı değildi. Martinson alnını buruşturdu.
Peki neden böyle düşünüyorsun?
Açıklayamam. Sadece sana bir başka alternatif sunuyorum. Martinson odadan çıktığında öğlen saatiydi. Wallander beklemeye devam etti. Höglund 12'yi 12 geçe geldi. ''O kızı suçlayamayacağım, bir şey varsa o da hızlı konuşmak olur.'' dedi. ''Hayatımda ondan daha yavaş konuşan bir genç görmedim.''
''Belki de yanlış bir şey söylemekten korkuyordur.'' dedi Wallander. Höglund odadaki ziyaretçi sandalyesine oturdu.
''Bana anlattıklarını kıza sordum.'' dedi. ''Ama Çinli bir adam hiç görmemiş.''
''Çinli demedim, Asyalı dedim.''
Hiç böyle birini görmediğini söylüyor. Höckberg pencereden gelen havadan şikayet ettiği için yer değiştirmişler.
Sen bunu sorduğun zaman ilk tepkisi ne oldu?
Höglund endişeli endişeli baktı. Tam tahmin edeceğin üzere bu soru onu şaşırttı. Verdiği cevapsa kuyruklu yalandı.
Wallander elini masanın üstüne vurdu. O zaman biliyoruz işte dedi. Burada restorana giren o adamla bir bağlantı var.
''Ne bağlantısı?''
''Orasını bilmiyorum. Ama bu cinayet kesinlikle birden aklımıza esti de yaptık türü bir olay değil.''
''Bunu kanıtlamak için nasıl delil bulacağız? Hiçbir fikrim yok.''
Wallander ona Amerikan Express kartından söz etti. ''O karttan bir isim çıkacak.'' dedi. ''Eğer bir isme ulaşırsak bir ilerleme kaydettik sayılır. Biz böyle beklerken senin Persson'un evine gitmeni istiyorum.'' Yatak odasına bakarsın. Babası nerede bu arada? Höglund notlarına baktı. Adı Hugo Löwstrom. Kızına sorarsan adam evsiz, ayyaşın teki. O kızın içi dışı kin ve nefret dolu. En çok kimden nefret ediyor bilmiyorum. Ya annesi ya da babası.
Düzenli görüşmüyorlar mı?
Anlaşılan görüşmüyorlar.
''Henüz net göremiyoruz.'' dedi Wallander. ''Hepsinin arkasındaki gerçek nedenleri öğrenmek zorundayız. Belki de ben çok safım, zamane gençliği, kızlar bile insanları katletmede yanlış bir taraf görmüyor. O halde pes ediyorum ama henüz değil. Bir şey yüzünden yapmış olmalılar.''
''Belki de başka bir açıdan yaklaşmalıyız olaya.'' dedi Höglund.
''Nasıl yani?''
''Lundberg'e daha yakından baksak nasıl olur?''
''Neden ki?'' Taksicinin kim olacağını önceden bilemezlerdi herhalde.
Doğru.
Ancak Wallander oradan bir cevher çıkabileceğini sezdi, bekledi.
Sadece bir ihtimal var dedi Höglund düşünceli düşünceli. Belki de sonuçta dürtüsel bir eylemdi. Taksi çağırdılar, sonra biri ya da ikisi birden Lundberg'i tanıdı.
Wallander nereye varmaya çalıştığını anlamıştı. Haklısın dedi, bu mümkün.
Kızlar silahlıydı, onu biliyoruz dedi Höglund. Çekiç ve bıçak vardı. Anlaşılan bu günlerde bütün gençler çantasında silah taşıyor. Kızlar sürücünün Lundberg olduğunu fark etti, sonra da onu öldürdüler. Uzak bir ihtimal gibi görünüyor olsa da böyle de olmuş olabilir.
Diğer seçeneklerden daha uzak değil dedi Wallander. Peki o halde Lundberg'le daha önce herhangi bir bağlantıları var mı, bunu bulmaya çalışalım.
Höglund ayağa kalkıp odadan çıktı. Wallander not defterini önüne çekip Höglund'un söylediklerine ana hatlarıyla not etmeye koyuldu. Saat tam birde bir arpa boyu yol kat etmemiş gibi hissediyordu. Acıkmıştı, sandviç kaldı mı diye bakmak için kantine gitti. Hepsi bitmişti. Odasından paltosunu aldığı gibi emniyetten çıktı. Bu kez cep telefonunu almayı ihmal etmedi ve Irene'den American Express ararsa aramayı cebine aktarmasını rica etti. Emniyete en yakın kafeye gitti. Oradaki müşterilerin bazılarının onu tanıdığını fark etti. Gazetede çıkan resmin Üstad'daki evlerde insanların diline pelesenk olduğunu hissetti. Bütün gözler üstünde gibi hissettiğinden yemeğini hızlı hızlı yedi, tekrar sokağa adım attığında telefonu çaldı, Anita arıyordu.
İstediğiniz bilgiye ulaştık dedi, verdiğiniz kart numarası Fu Cheng adında birisine ait.
Wallander durdu, cebinden bir kağıt parçası çıkarıp ismi yazdı.
Banka hesabı Hong Kong'da dedi Anita, sadece bir problem var, bu sahte bir hesap.
Çalmış mı?
Daha kötüsü hesap kurmaca. American Express hiç Fu Cheng adında birisine hesap açmamış.
Bu ne anlama geliyor?
Bu kadar çabuk keşfettiğimiz iyi oldu. Restoran maalesef parasını alamayacak. Umarım restoran sahibi dolandırıcılığa karşı sigorta yaptırmıştır.
Yani Fu Cheng diye birisi yok mu demek oluyor bu?
Eminim öyle biri vardır ama kredi kartı sahte, adresi de sahte.
Wallander kıza teşekkür edip telefonu kapattı. Muhtemelen Hong Kong'dan gelmiş bir adam Üstad'da İstvan'ın restoranına çıka geliyor ve sahte kredi kartıyla hesabı ödüyor. Aynı anda Sonya Höckberg'le göz teması kuruyor.
Wallander acele acele emniyete döndü. Sıradaki görevi daha fazla erteleyemezdi. Sorumluluğunu üstlendiği konuşmayı hazırlamalıydı. Her ne kadar elindeki cinayet soruşturmasını anlatmaya karar vermişse de nelere değineceğini not almak zorundaydı. Yoksa gerilip dili tutulurdu.
Wallander yazmaya başladı fakat konsantre olamıyordu. Höckberg'in kapkara cesedinin görüntüsü zihninde canlanıp duruyordu. Telefonu alıp Martinson'u aradı. Person'un babası hakkında ne bulabiliyorsun araştır bakalım dedi. Adı Hugo Löfström. Vexio'daymış. Alkolik ve sokak serserisi galiba.
Vexio'daki meslektaşlarımıza danışarak hemen işe koyuluyorum dedi Martinson. Aynı zamanda Lundberg'i de araştırıyorum.
Bunu kendin mi akıl ettin? Wallander şaşırmıştı.
Höglund istedi. O da Person'un evine bakmaya gitti. Ne bulmayı bekliyor bilmiyorum.
Bilgisayarına gireceğim bir isim daha dedi Wallander. Fu Cheng.
Efendim?
Wallander ismi harf harf tekrar etti. Bu kim?
Son anlatırım. Bugün öğleden sonra toplanabilir miyiz? Saat 4:30'da. Kısa sürecek. Adı Fu Cheng. Hepsi bu mu dedi Martinson.
Wallander cevap verme zahmetine girmedi. Konuşmasının planını yazdı. Kısa bir süre sonra bütün yazdıklarına uyuz oldu. Daha önce polis akademisinde suçla mücadeledeki tecrübeleri üzerine bir konferans vermişti. Ona göre tam bir felaketti. Ama birçok öğrenci yanına gelip teşekkür etmişti. Ama Wallander ona neden teşekkür ettiklerini hiç anlamamıştı.
Saat 4:30'da pes etti. Artık kaderin ellerindeydi. Notlarını aldı, toplantı odasına doğru yollandı. Henüz kimse yoktu. Kafasını toplamaya çalıştı. Vaka dosyası üzerine ellerindeki bütün bilgilerin net bir özetini çıkardı ama kafası dağınıktı.
Tutmuyor, parçalar uymuyor diye düşündü. Lundberg'in cinayeti bu iki kıza uymuyor. Höckberg'in cinayete kurban gidişi de. Ne olduğunu bilmemize rağmen bu soruşturmada temel bir eksiklik var. Bilmediğimiz can alıcı nokta neden?
Hanson peşinde Martinson da içeri girdi. Höglund da arkalarından. Wallander Holgersson'un gelmemesine sevindi. Kısa bir toplantı olacaktı.
Höglund onlara Persson'un evine gittiğinde olanları anlattı.
Her şey çok normal gözüküyor dedi Höglund. Stöd caddesi üstünde bir apartman dairesi. Kadın hastanede aşçılık yapıyor. Kızın odası tam bekleyeceğiniz tarzda.
Duvarlarda posterler var mıydı dedi Wallander.
Tanımadığım pop yıldızlarının dedi Höglund. Ama sıra dışı bir şey yoktu. Neden sordun?
Wallander ayrıntıya girmedi. Höglund'un Persson'la konuşmasının çıktıları hazırdı. Höglund kopyaları herkese dağıttı. Wallander onlara Eastman'ın restoranına yaptığı ziyareti ardından sahte kredi kartını anlattı.
Bu adamı bulmamız lazım dedi. Sırf bu vakayla alakası olup olmadığını anlamak için bile olsa bulmamız şart.
O günün işlerinin üzerinden geçmeye devam ettiler. Martinson neler yaptığını anlattı. Sonra da Hanson.
Hanson, Persson'un Hükberg'in erkek arkadaşı dediği Kalle Reese'le konuşmuştu. Çocuk kız hakkında çok az şey bildiğini söyledi.
Kapalı kutu biriydi dedi Hanson. Bunda ne demekse.
20 dakika sonra Wallander özetleyip kapanışa geçmek istedi. Bu aşamada beklenenden çok daha fazla iş yükleri olması onu strese sokuyordu.
Saat 5'i biraz geçerken toplantı sona erdi. Höglund ona bol şans diledi.
Beni şiddete meyilli bir kadın düşmanı olmakla suçlayacaklar dedi Wallander.
Hiç sanmam, iyi bir üne sahipsin.
Uzun zaman önce namım iki paralık oldu sanıyordum.
Wallander eve gitti. Sudan'daki Per Okeson'dan bir mektup onu bekliyordu. Mektubu sonra açmak üzere mutfak masasına koydu, sonra duş aldı, temiz bir gömlek ve takım elbise giydi. 6:30'da evden çıkıp tanımadığı bir sürü kadınla buluşacağı yere yürüdü. Bir süre kaldırımda durup ışıkları yanan eve uzun uzun baktı, sonra cesaretini toplayıp içeri girdi.
Evden çıktığında saat 9'u geçiyordu. Wallander ter içindeydi. Planladığından daha uzun konuşmuştu. Beklediğinden çok daha fazla soru gelmişti. Ancak kadınlar ona enerji vermişti. Çoğu onun yaşlarındaydı ve onların ilgi odağı olmak koltuklarını kabartmıştı. Wallander oradan çıkarken bir yanı daha fazla kalmak istiyordu. Eve yavaş yavaş yürüdü. Ne anlattığını zar zor hatırlıyordu ama kadınlar dinlemişti. En önemlisi buydu. Aralarında özellikle bir kadın vardı ki Wallander'in aklına kazınmıştı. Oradan ayrılmadan önce onunla biraz konuşmuşlardı. Kadının adı Solveig Gabrielson'du. Wallander üstünde gerçekten bir etki bırakmıştı. Wallander eve dönünce bu adı bir kağıda yazdı. Nedenini bilmiyordu.
Telefon çaldı. Paltosunu çıkarmadan telefonu açtı. Martinson arıyordu.
Konuşma nasıl geçti diye sordu.
İyiydi sanırım. Herhalde bunu sormak için aramadın.
Burada çalışıyorum hala dedi Martinson yavaşça. Lund'daki adli tıp aradı. Ne yapsam bilemedim.
Wallander nefesini tuttu.
Tinnes Falk'ı hatırlıyor musun dedi Martinson.
ATM'deki adam evet tabii ki.
Görünüşe göre adamın cesedi kaybolmuş.
Wallander kaşlarını çattı.
Ceset dediğin sadece tabutun içinde kaybolur sanıyordum.
Haklısın ama bu durumda galiba birisi cesedi çalmış.
Wallander şimdi ne soracağını bilemedi, düşünmeye çalışıyordu.
Bir şey daha var dedi Martinson. Sadece ceset kaybolmakla kalmamış. Morgda onun durduğu yere başka bir şey bırakılmış.
Neymiş o?
Kırık bir röle.
Wallander rölenin ne olduğunu tam bilmiyordu. Elektrikle alakalı bir şey olduğunu hatırlıyordu.
Sıradan bir elektrik düzenleyicisi değil dedi Martinson. Büyük bir tane.
Wallander'in kalbi daha hızlı atmaya başladı. Sırada gelecek cümleyi tahmin etmişti.
Böyle büyük elektrik düzenleyicileri nerede bulursun normalde diye sordu.
Trafolarda. Tıpkı Höckberg'in cesedinin bulunduğu yer gibi.
Wallander sustu.
Bir bağlantı ortaya çıkmıştı fakat umduğu gibi bir bağlantı değildi.
12. Bölüm.
Martinson kantinde bekliyordu. Perşembe akşamı saat 10'du. Gelen acil çağrılarla ilgilenen santral odasından inceden bir telsiz sesi duyuluyordu. Bunun haricinde çıt çıkmıyordu. Martinson çay içiyor, galeta yiyordu. Wallander paltosunu bile çıkarmadan karşısına oturdu.
Konuşman nasıl geçti?
Sordun ya.
Eskiden kalabalığa konuşma yapmayı severdim ama hala iyi miyim bilmiyorum.
Eminim hala benden iyisindir. Ama madem sordun, orta yaşlı 19 kadın, şu bizim toplumsal sorumlulukla yüklü mesleğimiz hakkında kana susamış hikayeleri nefesini tutmuş vaziyette dinliyordu. Çok tatlılardı. Bana kibar ve arkadaşça sorular sordular. Ben de Emniyet Genel Müdürü'nün bir kusur bulamayacağı bir duruş ve tavırla cevap verdim. Şimdi gözünde canlandırabildim mi?
Martinson başıyla onayladı. Ağzının kenarındaki kırıntıları silip notlarını önüne çekti.
En baştan başlayacağım. Saat 9'a 9 dakika kala santraldaki görevli memur bana bir telefon bağladı. Ne de olsa devriye aracı gönderilecek bir durum değildi. Ben burada olmasaydım muhtemelen arayan kişiye yarın sabah tekrar arayın derlerdi. Arayan kişinin adı Paulson. Sture Paulson. Görevi nedir bilmiyorum ama Lund'daki adli tıp morgunda çalışıyor. Neyse saat 8 civarlarında morgu kontrol ettiğinde bölmelerden birinin tam kapatılmadığını fark etmiş. Ve sedyeyi çıkarınca görmüş ki ceset yok. Onun yerinde bir elektrik rölesi var. O gün orada çalışan hademinin evini aramış, adı Leith. Adam o gün işten çıkmadan önce saat 6'da cesedin orada olduğunu teyit edebilmiş. Yani ceset akşam 6 ile 8 arasında kaybolmuş. Morgun bir tarafında avluya açılan bir arka kapı varmış. Paulson o kapıyı kontrol ettiğinde kilidin kırıldığını görmüş. Malmö polisini aramış. Her şey çok hızlı gelişmiş. Bahsi geçen cesedin Üstad'a ait olduğunu ve durumunun soruşturulduğunu duyunca da Paulson'a bizimle iletişime geçmesini söylemişler. Adam da öyle yapmış.
Martinson notlarını masaya bıraktı.
Cesedi bulma görevi Malmö'deki arkadaşlarımıza kalıyor dedi. Ama bence bu konu bizim de kurcalamamız gereken bir gelişme.
Wallander meseleyi bir an düşündü. Garip ve tatsız bir hadiseydi. Endişeleri arttı.
Meslektaşlarımızın parmak izi almayı akıl edeceğini varsaymak zorundayız dedi. Bu tür bir suç hangi kategoriye giriyor tam olarak bilmiyorum. Ölülere saygısızlık mı? Ancak bizim istediğimiz kadar ciddiye almamaları ihtimali yüksek. Neuberg tarafından parmak izi almayı başarmış mı?
Martinson şöyle bir kafa yordu.
Sanırım evet, onu aramamı ister misin?
Şu anda değil. Fakat Malmö'dekilerin rölenin üstünde ve morgun çevresinde parmak izi aramasını istiyorum.
Şimdi mi?
Bence iyi olur.
Martinson onları aramaya gitti. Wallander kendine bir fincan kahve koyup bunun ne anlama gelebileceğini anlamaya çalıştı. Bir bağlantı belirmişti fakat saçma bir tesadüf de olabilirdi. Daha önce böyle deneyimleri olmuştu. Yine de içinden bir ses bu işte bir bit yeniği olduğunu söylüyordu. Birisi bir morga zorla girmiş, bir cesedi çalmış, yerine elektrik rölesi koymuştu. Wallander'in aklına Rüdberg'in yıllar evvel söylediği bir söz geldi. Birlikte ilk çalışmaya başladıklarında söylemişti. Suçlular genellikle olay mahallinde bir selam çakarlar. Bazen kasten, bazen tesadüfen olur bu.
Bu kasıtsız değildi diye düşündü Wallander. Kimse tesadüfen onlara büyük bir elektrik rölesi bırakmazdı. Belli ki biz bunu zaten bulacaktık ve mesaj patoloji uzmanına değildi, bizeydi.
Bu da onu bir başka soruya götürdü. Ceset neden çalınmıştı?
Wallander garip mezheplere üye olan insanların cesetlerinin alınıp götürüldüğü vakaları duymuştu. Falk durumunda mevzu bu değildi. Gerçi bu ihtimal tamamen elenemezdi de. Ancak elle tutulur bir açıklama vardı. Ceset bir şeyi saklamak için oradan götürülmüştü.
Martinson geri geldi. Şanslı günümüzde de elektrik rölesini plastik poşete koymuşlar.
Herhangi bir iz çıkmış mı?
Şu anda inceliyorlar.
Cesetten eser yok ama.
Hayır.
Herhangi bir şahit de yok.
Bildiğimiz kadarıyla hayır.
Wallander ona aklından geçenleri aktardı. Martinson da aynı fikirdeydi. Elektrik rölesi bir mesaj olmalıydı. Ceset de onlardan bir şey gizlemek için götürülmüştür. Wallander ona aynı zamanda Enander'in ziyaretini ve Falk'ın eski karısının aramasını da anlattı.
''Bana söylediklerini çok önemsemedim.'' dedi. ''Patoloğun raporuna güvenebilmeli insan.''
''Ceset çalındı diye bu. Falk illaki cinayete kurban gitti demek olmuyor.''
Martinson haklıydı.
Ancak cesedi oradan götürdüysen ölüm sebebini gizlemekten başka bir sebebi olabilir mi?
Şimdi ne yapıyoruz?
Falk'ın kim olduğunu araştırıyoruz dedi Wallander. O dosyayı çok çabuk kapattığımız için hayatını yakından irdelemedik. Enander buraya kadar gelip ölüm nedenini sorgulamamızı istedi. Karısıyla konuştuğumda bana Falk'ın gergin olduğunu ve düşmanları olduğunu söyledi. Daha pek çok şey de anlattı. Bu da adamın karışık biri olduğunu gösterebilir.
Martinson yüzünü buruşturdu. Düşmanları olan bir bilgisayar danışmanı.
Öyle dedi. Ama hiçbirimiz onunla ayrıntılı konuşmadık.
Martinson Falk davasına dair yetersiz bilgiler içeren dosyayı yanına almıştı.
Çocuklarıyla hiç konuşmadık dedi tutanağı kontrol ederek. Doğal nedenlerle öldüğü kanısına vardığımız için hiç kimseyle konuşmadık.
Hala o kanıda izledi Wallander. Bu aşamada ihtimal aynı. Gel gelelim bilmemiz gereken şey onunla Höckberg arasında bir bağlantı olup olmadı. Hatta belki Persson'la.
Neden Lundberg'le de olmasın?
Haklısın. Aynı zamanda taksiciyi dedi.
En azından Höckberg öldürüldüğünde Falk'ın zaten ölmüş olduğunu biliyoruz dedi Martinson.
Eğer Falk'ın cinayete kurban gittiğini varsayarsak belki de Höckberg'i öldürenle aynı kişiydi diyebiliriz.
Wallander anlamadıkları bir şeye daldıklarını görüyordu. Hepsinin kesiştiği noktayı bulmak zorundayız diye düşündü. Daha derine inmeliyiz.
12. ayrımın sonu. Sayfa 148.